21. ayrımın başı, çay vakti. Son 10 yılda arıları ve diğer böcekleri izlemeye ayırdığım zamanın sonucunda ziyaret ettikleri çiçeklere de daha çok dikkat etmeye başladım. Birkaç yıl önce Türk Kurtarma Vakfı'nın düzenlediği bir yabani çiçek tanımlama kursundan sonra botanik tanımlama yetilerimi daha da ilerletmeye karar verdim. Ve Britanya İrlanda Botanik Topluluğu tarafından düzenlenen bir online kursa yazıldım. İyi niyetledim ve verili zaman içinde 14 görevi tamamlamak için gerekli çalışma ve saha çalışmasına zaman ayırmıştım. Hesaba katmadığım şey ise annemin hastalığıydı. Her şeye rağmen derse asıldım ancak dördüncü görevin ilerisine gidemedim. Devam edecek zihinsel ve duygusal güçten mahrumdum. İstemeye istemeye bıraktım. Geri dönüp baktığımda kursu bitirmekten beni alıkoyan şeyin yalnızca annemle ilgilenmek olmadığını görüyorum. Daha önce katıldığım kurslardaki deneyimimle kıyaslayınca online kursların benim için ideal olmadığını fark ediyorum. Bir grup insanın içinde yüz yüze aniden bir fikir sunabildiğim, insanlara yakınlaşabildiğim ortamlarda daha iyi öğreniyorum. Bunun üzerine düşündükçe doğada dışarıda daha çok öğrendiğimi de fark ettim. Bu yüzden de bitkilerin benim öğretmenlerim olmasını umarak Kuzey Dorset'in tepelerine, düzlüklerine, ormanlarına, çalı çitlerine, arazilerine ve bahçelerine geri döndüm. Nasıl öğrenileceği bana öğretilmeden öncesine, çocukluğuma dönerek çemberi tamamlayabilirim gibi hissediyorum. Referans kitaplarım benimle kalacak tabii. Onları seviyorum. İnterneti kullanmaya devam edeceğim. Arı dostları ve uzmanlarından Twitter'da yardım ve tavsiye de isteyeceğim. Aslında inandığım şey, eğer zihnimi açar ve kalbimi dikkatle dinlersem, aradığım sırlar ve hakikatlerin kendilerini bana göstereceği. Dostum Rachel Corby tüm bunları biliyor. Pek azımızın bildiği ya da denemeye cesaret göstereceği biçimlerde bitkileri dinliyor. Rachel'in bitkiler hakkında bilgi ve onların sırlarını toplamaktaki yaklaşımı atalarımızın bitki ilmi ve tıbbını geliştirmedeki yaklaşımına benziyor. Gerçekten de pek çok yerli halk yalnızca atalarından onlara iletilen sözel geleneklerle değil, bitkilerle kelimenin en saf anlamıyla iletişime geçerek bitkilerin çeşitli kullanımlarını keşfetmeye devam ediyor. Daha önce bir bitkiyle iletişime geçmeyi denediniz mi? Muhtemelen hayır. Ben de Rachel ile tanışana kadar denememiştim. Tıbbi bitkiler yürüyüşü düzenlediği Somerset'teki bağımsız bir toplantıda tanıştım Rachel'le. Bitkilerin iyileştirici yanları hep ilgimi çektiği için bu yürüyüş hafta sonu yapacaklarım listesinin tepesinde yer alıyordu. Yerel çalı bitkilerimizin özellikleri hakkında daha çok şey öğrenmek için hevesliydim. Hayat görüşümün ya da en azından bitkilere bakışımın tamamen değişmesini beklemiyordum ama bu oldu. Çalı çitlerin arasında dolanır, arada bir Rachel'in bize bitkileri tanıtması, onların özellikleri ve kişilikleri hakkında konuşması için dururken, Rachel'in bitkiler hakkında konuşma tarzından bizimle paylaştığı bilginin konvansiyonel kitaplar ya da bitki bilimi kurslarından gelmediğini anlamıştık. Diğer bitki bilimcilerin bitkiler ve kullanımları hakkında verdikleri bilgiden çok daha farklı olmasından değil, onun bu bitkilere çok farklı bir yoldan erişmiş, doğrudan bitkiler üzerinden almış olmasından kaynaklanıyordu bu. İlgimi çekmişti ve toplantıdan eve döner dönmez Rachel'in kitabı The Medicine Garden'ı sipariş ettim. Bu kitabı okumak ne büyük bir zevkti. Pratik açıdan, örneğin boğaz ağrısı, sinüzit ya da güneş yanığı için hangi bitkiyi toplamak gerektiğine, tentür, merhem, demleme, şurup gibi basit hazırlıkların nasıl yapılacağına dair tüm bilgileri içeriyordu. Ama beni en çok etkileyen, arka kapısında, bahçesinde, çiçek tarhında ve sebze bahçesinde yetişenlerden uzaklarda, çalı çitlerde, ormanlarda, nehir kenarlarında ve dağlarda karşılaştıklarına kadar konuştuğu ve yazdığı tüm bitkilerle kurduğu derin ve mahrem ilişkiydi. Rachel'in öğretileri daha önce karşılaştıklarımın hiçbirine benzemiyordu. Bu doğaya bir çağrıydı. Atalarımızın zamanda sahip olduğu bağlardan Rachel'in sözleriyle dahil olduğumuz bilinçli ve sezgili dünyadan çok uzaklaşma tehlikesine karşı bir uyarıydı bu. Eğer dikkatli olmazsak eve dönüş yolunu asla bulamayabilirdik. Rachel'in bitkilere bakışından, onlardan aldığı bilgelikten öyle etkilenmiştim ki daha fazlasını öğrenmek için Stroud'da evinde düzenlenen bir bitkilerle iletişim atölyesine katıldım. Yanımızda bir defter, kalem ve renkli kalemler getirmemiz isteniyordu. Defterimin bilgi ve bitkilerin botanik çizimleriyle dolacağını hayal etmiştim ama daha yanlış olamazdım. Rachel'le tanışmış, kitabını okumuş olarak atölyesinin beni konfor alanından çıkaracağını biliyordum ve öyle de oldu. Hem de beklediğimden çok daha fazla şekilde yaptı bunu. Ama arada bir konfor alanınızdan çıkmak iyidir. Hayatımdaki bazı harika ve unutulmaz an bu alandan çıkıp bilinmezliğe adım attığımda gerçekleşti. Kursta 4 kişi daha vardı ve birbirimizi tanıyıp yerleştikten sonra Rachel bizi çaydanlıktan küçük cam bardaklara döktüğü gizem çayını içmeye davet etti. Çayı yavaşça içmemizi ve sonrasında da bizde uyandırdığı düşünce ve duyguları not etmemizi istedi. İlk fark ettiğim şey tadıydı. Hoş, taze ve yeşil. Ama bildiğim bir şeye benzemiyordu. Desteklendiğime dair ciddi bir his kapladı içimi. Sanki tüm yük omuzlarımdan alınıyor gibiydi. Fikir tiyatrisinde bulunduk ve yazdıklarımızın neredeyse aynı olduğunu görerek şaşkına döndük. Rachel, bu yaprakları topladığı bitki hakkında hiçbir ipucu ya da bilgi vermediği zaman hepimizin nasıl derin bir bağa ya da içgüdüye eriştiğini açıkladı. Ya da ne derseniz deyin ona. Sonuç olarak bitkilerin ve bizim özümüz, enerjilerimiz ya da ruhumuz arasında bir tür iletişimdi bu. Bu egzersizi başka bir bitki çayıyla da denedik. Ancak bu sefer Rachel bizden bu çayı içerek sağlık açısından ne gibi faydalar sağlayabileceğimizi ya da bunun mümkün olup olmadığını düşünmemizi istedi. Aynı şey oldu. Yani herkes bu çayın olası tıbbi özellikleri hakkında benzeri şeyler yazdı. Çok lezzetli ev yapımı çorba ve salatadan oluşan bir öğle yemeğinin ardından Rachel bizi bahçesine aldı. Bizden bir kara hindiba bitkisi bulmamız ve istediğimiz yahut ihtiyaç duyduğumuz kadar zaman harcamamız, onunla sessizce oturmamız, incelememiz, kokusunu fark etmemiz, nerede büyüdüğüne ve kişiliğine dair diğer özelliklere dikkat etmemiz istendi. Ama en çok yanına oturduğumuz kara hindibanın bize neler hissettirdiğine odaklanmalıydık, dedi Rachel. Bizi daha ayık mı yapıyordu? Yorgun mu, mutlu mu, üzgün mü? Bazı hatıraları canlandırıyor muydu bizde? Kara hindiba ile iletişim kurarak zaman geçirdikten sonra bitkimizi çizecek ve eğer hazır hissedersek ona benimle paylaşabileceğin bir ilaç var mı diye soracaktık. Başlamadan önce Rachel bitkiye bir tür hediye sunmamızı önerdi. Mesela birkaç damla su ya da bir iltifat, sanki sizi yemeğe davet eden birine götüreceğiniz küçük bir hediye gibi. Her şeyden önce Rachel kalbimizi ve zihnimizi doğayla girdiğimiz bu diyalog boyunca açık tutmamızı istedi. Oturdum ve tanışma faslı olarak yapraklarına birkaç damla su damlattım kara hindiba çiçeğimin. Sonra merhaba dedim ve gün ışığı rengi çiçekleriyle günümü aydınlattığı için ona teşekkür ettim. Yüksek sesle değil, düşüncelerimle, beni duymasını umut ederek. Sonra çimlerin üzerine rahatça oturdum ve kara hindibaya gerçekten baktım. Sanki daha önce hiçbir bitki görmemiş gibi baktım. Başta biraz utangaçtım. Bir şeyi bile isteye izlemek benim için alışılmamış değildi. Sonuçta bunu arılarla defalarca yapmıştım. Ama bu farklı hissettiriyordu. Bitkiler sabitti, yere kök salmışlardı. Yaklaşınca uçmazlar, kaçmazlardı. Öylece kalırlardı. Hareketsiz biçimde. Ne görmem ya da duymam gerekiyordu. Zihnim ve bedenimin sabitlenip eğretiliğimi unutturması çok vaktimi almadı. Kara hindibaya daha da yakından bakmaya başladım ve farklı kesimlerini fark ettim. Önce tomurcukları oldu bu, sonra çiçekleri ve sonra da tekil yaprakları. Bunlar da dikkatimi gövdesine ve yapraklarına yöneltti. Bitkimin çimenin üzerindeki gölgesine, çiçeklerinin döndüğü yöne baktım. Hiç umursamazcasına Rachel'in çayırının ortasında yere tutunmuş otururken öyle cesur görünüyordu ki. Hazır olduğumda önce tereddütle çizmeye başladım ama sonra beni teşvik etti cesurca. Kişiliği bana geçiyordu. Ben sanatçı değilim, çizimim de doğru olmadı. Ama bitkiyi yakından inceledikten sonra mümkün olamayacağını düşünsem bile ona bakarken fark ettiğimden daha fazla detayı çizerken keşfettiğimi gördüm. Dikkatle her çiçekçiğin uçlarını çizerek yuvarlak değil, sivri olduklarını belli ettim. İki parçalı dişçiğin her ucunun harika kıvrımını, her yapraktaki girintileri, her saptaki tüyleri yakalamak için elimden geleni yaptım. Tüylü sapları olması hoşuma gitmişti. Daha önce kara hindiba saplarında tüy olduğunu fark etmemiştim. Çizerken zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim. Kara hindibayı çizmek bile başlı başına derinlemesine meditatifti. Ancak çizmeyi bıraktıktan sonra daha da şaşırdım. Yalnızca oturuyordum. Bir şeylerin olması için çaba göstermiyordum. Kişiliğinin detaylarını ortaya çıkarmaya çalışmıyordum. Ve bir şeyler hissetmeye başladım. Yalnızca biliş ya da uyanış diye tanımlayabileceğim bir şey. İlkesel olarak bitkilerle iletişime geçmeyiz. Bu yüzden de böyle iletişimleri açıklayacak kelime dağarcığına da sahip değiliz. Ancak atalarımız bu deneyimlediğim bir olmayı eminim ki biliyorlardı. Kendimi andan çıkardığımda ona benimle paylaşacak bir ilacı olup olmadığını sormaya ihtiyaç duymadım. Bana yeterince şey vermişti. Kalbimin derinliklerinden bana bahsettiği yeni farkındalık için ona teşekkür ettim. Ve Rachel ile diğerlerinin yanına gittim. Rachel bize bitki iletişimin farklı seviye ve katmanları olduğunu, faydalarını hissetmek için hepsini anlamak zorunda olmadığımızı, duyduğumuz her şeyin bitkinin paylaştığı ilacın bir parçası olduğunu söyledi. Yine de grubumuzdakiler bitkilerinin onlar için ne gibi ilaçları olduğunu paylaştıklarında inanılmaz bir biçimde benzeri şeyler yazdıklarını gördük. Düşünceler ve hisler de sabah Rachel'in çayını içtiğimizdeki gibi eşleşmişti. İçtiğimiz şey de elbette kara hindiba çayıydı. İnsanlar hayatınıza farklı zamanlarda ve farklı sebeplerle girer. Eğer Rachel gibi biriyle ergenliğimin sonunda ya da 20'lerimin başında tanışsaydım, onun yöntemlerine açık olurdum ve hayatım bambaşka bir yol izlerdi. Oldukça küçük yaşımdan itibaren işlenmemiş gıdaya ve doğal ilaçlara ilgim büyüktü ve ergenliğimin başında boğaz ağrısı için ada çayı içer, sınav zamanı rahat uyuyabilmem için yastığımın başına lavanta dalları koyardım. Ergenliğimin ortalarına geldiğimde Claire Maxwell Hudson'ın Natural Bee to Book adlı kitabındaki tarifleri birebir uygulayarak annem ve arkadaşları için ciltlerinde kullanacakları karışımlar hazırlıyordum. Suyu ve yağ bazlı karışımları farklı tencerelerde dikkatle ısıtır. Kaynayan su dolu bir tencerenin üzerindeki bir kasede yağlarım ile mumlarımı karıştırır. Ateşle doğrudan karşılaşmamalarını sağlardım. Sonra büyük bir sabır ile yağları sanki mayonez yapar gibi damla damla ısıtılmış portakal çiçeği ya da gül suyuna eklerdim. Bu ev yapımı losyon ve ilaçları satarak para kazanmayı hayal ederdim. Bu 1970'lerin ortasıydı ve utanarak söylüyorum ki KDV daha yeni çıkmıştı. Ve KDV'nin ne olduğunu bilmememe ve vergi vermememe rağmen fiyatlarıma %10 ekleyerek gelirimi artırmıştım. Onları satmadan önce tüm tarifleri evde denemiştim. Evi temizlediğinde de kurumuş salatalık ve patates kabuklarını banyoda ya da bal ile karıştırılmış krema kalıntılarını lavaboda bulan annem için bu epey zor olmuş olmalı. Banyo kenarında ezilmiş avokado yüz maskelerinden artık kahverengi olmuş olan tabii ki bahsetmiyorum bile. Bu tip şeylere ilgimi anlamamış ve paylaşmamış olmasına rağmen oldukça hoşgörülüydü. Aslında çok uzaktaki Suffolk'ta yaşayan ve benden birazcık büyük olan kuzenim Sara dışında doğal besin ve ilaçlara ilgi duyan bir aile üyesi hatırlamıyorum. Bu yüzden de benim neden ilgili olduğuma dair en ufak bir fikrim bile yok. Belki de küçük bir çocukken okuduğum kitaplardan etkilenmiştim ya da doğal olmayan şeyden uzak durmamı söyleyen bir tür içgüdüye sahiptim, bilemiyorum. Yine de doğal yaşamdan koptuğum 10 yıllarda bile doğaya karşı değil, onunla birlikte çalışmanın önemine dair bir farkındalığı yaşattım. Ada çayı içmeyi ve diğer koca karı ilaçlarını almayı sürdürdüm. Bu beni o kayıp yıllar hakkında az da olsa mutlu ediyor. Neden bilmiyorum ama ediyor işte. Doğal dünya ile hepimiz kendimizce bir bağ kurarız. Neden kurmayalım ki? Sonuçta diğer insanlarla olan ilişkilerimiz öyle farklı biçimler alır ki. Birbirinin aynı iki ilişki bulamazsınız. Eğer bir saniyeliğine arkadaşlarınız, aileniz, iş arkadaşlarınız ve sevgililerinizle kurduğunuz ilişkileri düşünürseniz, iki tane birbirine benzer ilişki bulmakta zorlanacaksınız. Bazıları derin ve anlamlı olur, bazıları zorlu, bazıları kolaydır. Bazı ilişkiler kalbinizi cız ettirirken bazıları zihninizi çalıştırır. Bazıları ortak ilgiye dayanır, bazıları ise materyal ihtiyaçlara. Aynısı doğayla kurduğumuz farklı ilişkiler için de geçerlidir. Pek çoğumuz bu gezegeni sevilecek, el üstünde tutulacak, ilgi gösterilecek, harika ve büyüleyici bir yer olarak görürken, diğerleri yönetilecek, kontrol edilecek ve sömürülecek bir kaynak olarak görür. Çoğumuzun bırakın bizi besleyen, hasta olduğumuzda kendimizi toparlamamızı sağlayan bitkileri, toprağa saygı duymaması beni derinden üzüyor. Keşke atalarımızın toprakla kurdukları derin ve kutsal ilişkiyi deneyimleyebilsek ve ona sahip çıkabilsek. O zaman dünya daha nazik ve daha iyi bir yer olacaktır. Ben bu bağlantıları istersek deneyimleyebileceğimize inanıyorum. Yine de bunu yapmak için yalnızca zihnimizi ve zekamızı değil, kalbimizi ve duygularımızı da işe koşmamız gerekiyor. Eğer kalplerimiz kapalı ve korumacı olursa, duyularımız körelmiş olursa, etrafımızdaki mucize ve güzelliğin bize dokunması ya da onu tamamıyla takdir etmemiz mümkün olmaz. Bu tip şeyler zorla yapılamaz. Benim için ne olabileceğini göreceğim zaman ve mekan boşlukları yaratmamda, kitaplardan alamayacağınız cinsle bir farkına varış ve anlayışı kendime açmamda yardımcı oldu. Bunlar benim hareketsizlik boşluklarım, yapmaktan çok olduğum zaman ve mekanlar. Bu boşlukları yaratmak göründüğü kadar kolay değil ama bence çok önemli ve Rachel'in bahçesinde kara hindibanın başında elimde kalem kağıt bir evreka anı beklerken fark ettiğim gibi bu anların size gelmesini beklemeye değer. Bu öğlen Shaftesbury'deki St. James Park'ta aşağı doğru yürürken gördüğüm pek çok kara hindiba bana Rachel'in bahçesinde gördüğüm kara hindibayı hatırlattı. Parlak ve mutlu bir şekilde duruyorlardı. Hakkı böylesine yenmiş bir bitki içinde oldukça mağrurdular. Böyle mutlu gözüken bitkiler olarak çok fazla eleştiriye maruz kalıyorlar. Neden böylesine sevilmiyorlar anlamıyorum. Bana göre kara hindiba ile kaplı bir arazi, çayır, yol kenarı çıkıntısından daha eğlenceli bir şey olamaz. Belediyemizin bu parktaki kara hindibaları olduğu gibi bırakması beni çok mutlu ediyor. Her yıl pek çok yaban arısı, yalnız arı ve süprüntü sineği tarafından ziyaret ediliyorlar. Büyük ölçüde Shaftesbury ve Cherry Orchid arasındaki çıkıntılardan da büyüdüklerini görüyorum. Ve onların da kesilmemiş olması beni mutlu ediyor. Yol kenarı çıkıntıları eskiden böyle değildi. Küçükken yolların kenarında bol bol yetişen, çitler kadar büyük yaban çiçeklerinin arasında yürüdüğümü hatırlıyorum. Bugünlerde çıkıntılar kökten kesiliyor. Bu büyük bir trajedi çünkü onlar yaban hayat koridorlarıdır. Yabani çiçek, çayır ve meralarında son yüzyılda gerçekleşen kayıplar yaban hayatını da etkiledi. Ancak bu kayıpların ve azalmaların nadir ve güzel çiçek yönünden zengin çimenliklerin de onları bağlayacak yaban hayatı koridorlarından mahrum kaldıkları için izole olup kaybolmasına sebep oldu pek bilinmiyor. Yaban hayatı en azından genetik çeşitliliği sağlamak için bir yaşam alanı ile diğeri arasında özgürce hareket edebiliyor olmalı. Sığınak ve besin sağlayan koridorlar olmadan doğal yaşam alanları arasında özgürce ve güvenli bir şekilde hareket edemezler. Yaban hayatı koridoru yalnızca çıkıntılar demek değil, yaban hayatının yayılması ya da göç etmesi için gerekli herhangi bir çizgisel alan yeterli. Tren yolları, çukurlar, akıntılar ve yol kenarları, yarla kenarları, ağaçlı çiçekler, ağaçlı caddeler. Küçük kent için yaban hayatı bahçelerini birbirine bağlamak da büyük, parçalı yabani çiçek yönünden zengin yaşam alanlarının kıra bağlı olması kadar önemli. Neyse ki Catherine Levin tarafından kurulmuş River of Flowers ve Bug Life Yardım Kuruluşu gibi kurumlar partnerleriyle birlikte yalnızca yabani çiçek yönünden zengin alanlar değil, onları bağlayan koridorlar da kurmak konusunda yerel sakinlerle beraber çalışıyor. Plant Life Yardım Kuruluşu da en zamanlı olarak yol kenarı çıkıntılarının eski şöhretine kavuşması için farkındalık yaratıyor. Yine de tüm yaban hayatı koridorları içinde çalı çitler iyi bakıldıkları zaman hem bitki hem de hayvan açısından en yüksek oranda türe ev sahipliği yapanlardır. Woodland Trust'a göre İngiliz çalı çitlerinde 500 ile 600 arası bitki türü bulunuyor. Yayılmış kök sistemleri ve sınırları dahilinde büyüyüp serpilen yabani çiçekler, yosunlar, mantarlar, likenlerle birlikte karışık bir yerel çalı çit gördüğümde bu beni her şeyden daha çok mutlu ediyor. Karışık çalı çitler muhtelif yeşillikleri ve kuşburnu, alıç, dutsu meyveler, diğer meyveler ve yemişlerden oluşan süslemeleriyle devamlı değişen renk ve dokularıyla şaşırtmayı başarıyor. Kışın ortasında bile çalı çitlerin yeşil kahverengi dalları, çoban püsküllü ve porsuk yeşillerinin parlak kükürt sarısı ve soluk adaçayı yeşili farklı tür likenlerin ve komşuları köklerinin etrafında zengin ve koyu renk bir örtü oluşturacak şekilde hepsini dökse de yaprakları sapasağlam dallarında duran bakır rengi kayınların arasında saçılıyor. Kökleri beslemenin yanı sıra zengin yapraklar her türlü omurgasız hayvana değerli bir yaşam alanı sunuyor. Karşılığında da bu canlılar başkaları için yiyecek oluyor. Karışık çalı çitler genelde alıç, karadiken, fındık, kayın ve meşe gibi odunsu dallardan oluşur. Ancak parça parça da olsa kurt baharı, iyi ağacı, kar topu çiçeği, çoban püskülü, yabani elma, geyik dikeni, yabani erik, gürgen, ova akça ağacı ya da porsuk ağacı da barındırır. Yer olduğu müddetçe diğer ağaçlar da daha fazla yükseklik ve gölge için bu ekibe katılabilir. Mesela diş budak, ak üvez, üvez, huş gibi. Sonra bir de sarmaşıklar vardır. Böğürtlen, hanımeli, ağaç sarmaşığı ve İspanyol yosunu. Ev sahiplerinin her yerine dolanır ve yapışırlar. Karışık çalı çitlerde bulacağınız mutluluk ihtimallerinin bir sınırı yoktur. Çalı çitler tanım gereği otsu bitkiler, hendek, bank ya da bir çalının merkezinden 3 metre yakınında bir ağaç da içerirler. Çalı çit boyundaki hendekler çalı çit ekosisteminin genişleyeceği alanı büyütürler. Burayı göl ararken güvenli koridor olarak kullanan kurbağalar için yaşam alanı sunarak ve sütleyen yabani sarımsak ve dağ lalesi, erelti otu ve yosun ve yazında çayır melikesi gibi orman bitkilerinin sevdikleri gölgeli ve nemli ortamı yaratarak biyoçeşitliliği önemli ölçüde artırırlar. Çayır melikesi, köpürmüş bulutlar gibi duran krem sarısı çiçekleriyle çalı çit bitkileri arasındaki belki en güzel ve kesinlikle en güzel kokulu bitkilerden biridir. Kokusunun bana balı mı bademi mi daha çok hatırlattığından emin değilim. Belki ikisi birden ve bu yüzden elimle ezdiğimde bana antiseptikmiş gibi bir koku veriyor. Sedge Hill, köyünün dışında boylu boyunca ona eşlik eden geniş bir hendekle beraber bir çalı çiti var. Burada çayır melikesi yakı otu ile birlikte büyür ve ikisinin de boyu 2 metreyi aşar. Çayır melikesinin kremliği çiçeklenme mevsimi çakıştığında yakı otunun fuşya pembe rengiyle harika bir ikili oluşturur. Çayır melikesi çiçekleriyle harika badem aromalı çay da yapılabilir. Kuzey Dorset'ın yol, geçit ve patikalarının kenarlarında pek çok çalı çit bulunur ama benim en sevdiklerim Shaftesbury'den Melbury ve Campton Abbas'a giden French Mill Lane boyunca uzananlardır. Bu çalı çitler geç baharda tamamıyla gözlere şenliktir. Çan çiçeği, kırmızı karanfil, sarı ısırgan gibi çiçeklerle renklenmiş, bankların üstündeki yolların tepesindeki göz alıcı Cornwall çalı çitlerini hatırlatır bana. Ne zaman bu çiçeklerin solmaya başladığını görsem üzülürüm. En azından onlar solarken alıç açmaya başlar. Alıç, güzelim yerel çalı çitlerimizin temel unsurlarından biri, belki de birincisidir. Çiçeklenme döneminde arkadaşlarını gölgede bırakır. İlk başta küçük, yuvarlak, incimsi tomurcuklar derinlemesine yuvarlanmış soluk yeşil yaprakların arasında küme küme asılarak geç baharda düşmüş, dolu tanelerini hatırlatır. Ancak tamamen açtıklarında dallar ve yapraklar onları ağırlıklarından kırılacağına emin olacağınız şekilde yere doğru eğen bu çiçek şelalesinin ardında görünmez olur. Her çiçek 5 kar beyazı tabak şeklinde taç yapraktan, tepesi önce koyu pembe olup çiçek açtıktan 24 saat sonra kahverengiye dönen ercikten oluşur. Her çiçeğin tam merkezinde soluk, sarı yeşil tepecik gururla durur. Her bir çiçek kendine özgü bir güzelliğe sahiptir ancak ağaç ya da çalıyı kaplayan bu kitleler arasında kolayca kaybedilebilir. Bu mayıs çiçeklerinde dikkatinizi çekecek tek şey görünüşleri değildir. Eğer bu çiçeğin yanından gözleriniz bağlı geçseniz bile kokulu çiçekleriyle onu ayırt edebilirsiniz. Kokulu, çekici, parfümlü bir koku demektir. Ancak aslında koku çok rahatsız edici olabilir. Aşırı tatlı ve leş gibi. Sinekler buna bayılır. Ancak alıç güzel görünmenin ötesindedir. Yaban hayatına kattıkları olağanüstüdür. Yıllar boyunca karışmış sapları ve dalları arasında yaşayan, beslenen ve sığınan yeni türlerle karşılaştım. En sık görülen ve en kolay tanınabilen sakinlerinden biri yakışıklı yeşil ve kırmızı alıç kokarca böceğidir ve olgun meyvelerinden beslenir. Bu Britanya ve İrlanda'daki en büyük kokarca böceklerden biridir ve Nisan'da Ekim'e kadar görülebilir. Ancak kendini yapraklar ve meyveler arasında güzelce gizlediği için dikkatle bakmanız gerekir. Sonra bu ağaçta beslenip yumurtalarını yaprakları, dalları ve kabuklarına bırakan harika isimli güveler vardır. Armut yaprak uyuzu, küçük güve, açık zümrüt güvesi ve meyvecik madenci güvesi gibi. Ayrıca koyu kırmızı kahverengi çizgileriyle küçük ve genelde beyazımsı olan alıç küvesi de vardır. Arılar ve diğer çiçek ziyaretçilerine gelirsek, Mayıs ayında uçan neredeyse her şey alıç çiçeklerinin nektarı ve krem rengi polenlerinin tadına bakar. Kelebekler, güveler, yaban arıları, yalnız arılar, eşek arıları, turuncu kuyruklu madenci arı ve süprüntü sineklerinin hepsi çalı çitleri ziyaret eder. Mayıs ayı kuluçka faaliyeti sezonu olduğu ve alıç protein, vitamin ve antioksidan yönünden zengin harika bir polen kaynağı olduğu için özellikle bal arılarının ilgisini çeker. Bu uçan böcekleri çekiyor olması çok iyidir çünkü alıç tozlaşma için tamamen böcek ziyaretçilere bağlı olmasa da onlar olmadan meyve sayıları oldukça düşük olur. Elbette bir de meyveler var ya da alıçlar, ağacın adını aldığı meyveler. İyi bir yılda şu anda oldukça koyu renkli olgun yeşil yapraklardan sarkan bol miktardaki kızıl meyvelerin ağırlığı dalları eğmeye yeter. Bu sonbahar meyvelerinin ömrü kısadır. Olgunlaşır olgunlaşmaz aç kara tavuklar, ardıç kuşları ve diğer yerel kuşlar ile yedi uyur gibi ufak memeliler tarafında yenilirler. Eğer göçmen ipek kuyruk, kızıl ardıç ve tarla ardıcı önce davranmazsa. Omurgasız hayvanları çekmesinin yanı sıra pek çok ayrıca derin biçimde çatlakları olan kabuğuna evlerini kurar. Alıcın sunduğu sığınak kuşlar ve küçük memeliler için de çok önemlidir. Sayısız kuş cinsi yoğun ve dikenli tepesine yuvalarını yapar ve karışık, kalın dallarını koruma ve sığınma için kullanırlar. Hiçbir atmaca bir kuşu alıcın içine doğru takip etmez. Çünkü keskin dikenlerinin tüylerine zarar vereceğinden korkar. Bu yüzden alıç küçük kuşlar için harika bir saklanma noktasıdır. Kurbağalar da burada saklanırlar, tıpkı kirpi ve kakım gibi memeliler gibi. Sıkı gövde ve köklerini yalnızca korunmak için değil, seyahat için de kullanırlar. Çünkü bu gövdeler onları başka yaşam alanlarına bağlayan koridorlardır. Reşel'in atölyesine katıldığımdan beri belli başlı ağaçları tanımak için daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Ve meşe, diş budak ya da huş ile başlamayı düşünmüş olsam da yürüyüşlerimde dikkatimi en çok çeken alıç ağaçları oldu. İlginç bir biçimde çalı çitlerde yürümekle geçirdiğim tüm yürüyüşlerde alıcın dişi mi erkek mi olduğunu kestiremedim. İkisinden biri olmak zorunda olduğu için değil elbette. Buna olan merakım ağaç ile ilgili halk hikayelerini duyunca başladı. Geçmişte alıç denge duygusu ve ikililiği ile bilinirmiş. Kırılgan çiçekleri ve keskin koruyucu dikenleriyle hem erkek hem de dişi özelliklerine sahip gibi görünür. Geçmişte insanlar pek çok alıç çiçeği toplar ve 1 Mayıs kutlamalarında evlerini dekore edecek çelenk ve taçlar yaptırırmış. Bunu öğrendiğimde çok şaşırdım çünkü 1 Mayıs alıcın çiçek açması için çok erken bir tarih. Ancak 1752'den önce yani Gregorian takvimine geçmeden önce 1 Mayıs aslında bugünkü 12 Mayıs'a denk düşüyormuş. Yani tam alıcın çiçek açmaya başladığı zaman. Eski zamanların bilgisinin hala orada bizi beklediğini bilmek muhteşem bir duygu. Yılın farklı günlerinde özellikle de sessiz olduğu, çiçeksiz ve sadece dikenli olduğu kış aylarında alıç ile daha fazla zaman geçirmek isterim. Hiç dostça gözükmez, hatta terk edilmiş gibi bir ifadesi vardır. Ancak kış alıcında göze gözükmeyen bir şeyler olmalı. Ne keşfedebileceğimi bilmiyorum ama spekülasyon yapmak istemiyorum. Ama bu kış biraz zaman harcayarak bunu keşfetmeyi dört gözle bekliyorum. 21. ayrımın sonu.